Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bugün gündem sıcak. Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ile ilişkilerindeki pürüzler tavana vurmaya başladı. Detayları aktaracağım. Hem Büyükada'da gözaltına alınan, tutuklanan insan hakları savunucuları, hem Almanya ile hem Amerika Birleşik Devletleri'nin terör raporu üzerinden karşılıklı açıklamalar var. Bunların özetlerini daha sonra da tabii ki önümüzdeki dönemde yorumlayacağız bütün bunları. Dünyanın dört bir yanından ilk yarıda haberlerimiz olacak sizinle paylaşacağımız Körfez'den, Suriye'den, Avrupa'dan. İkinci yarıda ise değişik bir konu işleyelim dedik bugün. Yaz sıcaklarında Malorossiya ilan edilmişti. Küçük Rusya, tarihi ve coğrafi bir atıf aslında. Bu Ukrayna için çok eskilerden kullanılan, Ukraynalıların da kullandığı bir deyim. Neler oluyor? Ardıl devlet ilan ettiler. Dün aktarmıştım. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Kerim As'la konuşacağız. Rusya'nın Malorossiya gelişimine karşı politikaları, orada açıklananlar ne manaya geliyor anlamaya çalışacağız programın ikinci yarısında. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesiyle rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde kılıçlar çekiliyor hemen hemen her alanda. Amerika Birleşik Devletleri'nden basın açıklaması yapılmıştı. İnsan hakları aktivistleri Büyükada'da, Af Örgütü'nün Türkiye direktörü İdil Eser var bunların arasında. 6 kişi tutuklanmıştı. İşte bunlara dair sert açıklamalar Amerika'dan ve Almanya'dan geldi. Bunların arasında bir Alman aktivist de bulunuyor. Avrupa Birliği'nden çağrılar geldi. Türkiye'nin acil adımlar atması temel hak ve özgürlüklerle ilgili vurgulu açıklamalar geldi. Ama asıl fırtına Türkiye Büyükelçisi'nin dün Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp nota verilmesiyle koptu desek yeridir. Ben de aktarmıştım size. Büyükada tutuklamaları nedeniyle çağrılmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı da yaz tatilini yarıda kesti diye aktarmıştım dün size. Bugün Almanya Dışişleri Bakanı'ndan çok sert açıklamalar geldi. Aktivist Peter Stüttner'in gözaltına alınması ve silahlı terör örgütüne yardım ithamıyla tutuklanmasının ardından bu gelişmeler gerçekleşti ve Sigmar Gabriel çok sivri açıklamalar yaptı. Türkiye'ye çok sabır gösterdik. İlişkilere bu şekilde devam edemeyiz. Bilmenizi isterim ki şimdi açıklayacağımız muhalefet partileriyle de konuşuldu. Görüş alışverişi yapıldı dedi. Peki ne dedi? Türkiye ile gerilimden kaçındıklarını, diyalog yanlısı olduklarını söyledi ama tehdit devam ettiği sürece Alman yatırımlarının Türkiye'deki devam edeceğini garantileyemeyiz dedi. Seyahat uyarısı, Türkiye ile ilgili seyahat uyarısından bahsetti ki zaman zaman zaten yapılıyor. AB'deki ortaklarıyla birlikte dedi üstelik. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi söz konusuydu. Bunun görüşülmesiydi. Bunu hayal bile edemiyorum dedi. Merkel tarafından onaylandı. Anlaşılıyor ki zaten Almanya Başbakanı'nın da açıklamaları hemen arkasından geldi. Türkiye'ye giden herkes için bir risk olduğunu söyledi Almanya'dan. Şirketlere güvence vermemek, NATO değerlerinden de, Avrupa değerlerinden değil sadece NATO değerlerinden de uzaklaşıyor dedi. Bütün bunlar tabii Almanya'nın Türkiye politikasını değiştirdiğine yoruluyor. Biz de önümüzdeki eksenlerde bunu detaylı bir biçimde anlamaya çalışacağız ama anlaşılan o ki Türkiye'ye yatırım yapılmaması, ihracat kredi garantilerinin gözden geçirilmesi, seyahat uyarılarının sertleştirilmesi ve mali yardımların yine gözden geçirilmesi söz konusu olacak. Almanya'da Cem Özdemir'den, Yeşiller Partisi'nin eş başkanından çok sert açıklamalar geldi. Merkel de eleştirildi çok yumuşak Türkiye'ye davranıldığı yolunda. Reform yanlılarının güçlenmemesine Almanya'nın katkıda bulunduğu öz eleştirisi yapıldı. Mülteci krizinde Türkiye'nin anımsatıldığı ve NATO'nun da Türkiye'ye yanıt vermesi gerektiğini iddia etti. Cem Özdemir Erdoğan'a net mesaj verilmeli dedi. Martin Schulz, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin başbakan adayı, Eylül'deki seçimlerde şantaja Türk hükümetinin teşebbüs edebileceğine vardırdı açıklamaları. Alman turistlerin Türkiye'ye gelmemesi, yatırımlar, Almanya-Türkiye ilişkilerinin artık yeni bir döneme girdiğini söylemek çok mümkün gözüküyor. Merkel'den de son olarak sözcüsü aracılığıyla Sigmar Gabriel'in yaptığı açıklamaların gerekli ve kaçınılmaz olduğunu söylediğini aktaralım. Türkiye ise dün akşam Alman Daimler ve Bas şirketlerinin FETÖ diye anılan Fethullah Gülen hareketine yardım ettiğinden şüphelenildiği hakkında Alman makamlarına 68 kişi ve kurumun isminin yer aldığı Daimler, Bas bunların isminin geçtiği bir liste sunduğu ortaya çıktı. İşler artık bu aşamaya varmış durumda. Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın açıklamalarını, insan hakları savunucuları ile ilgili açıklamalarına tepkili. Bu ifadelerin kabul edilemeyeceği, hukuki anlamda çifte standardı ortaya koyduğu Türk yargısına intikal ettiği konunun vurgusu var ve Almanya diplomatik nezaketsizlikle Türk yargısına doğrudan müdahale etmekle suçlandı. Haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür Alman Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ve kabul edilmesi mümkün değildir denildi Türkiye'de böyle bir tutum içerisinde. Bakalım ne olacak, önümüzdeki günlerde konuşacağız Türkiye-Almanya ilişkilerini tekrardan. Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz Orta Doğu ile ilgili Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde pürüz yaratacak gelişmeler eksik olmuyor. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerle ilgili anlaşmazlıkların olduğunu biliyoruz. Ama dikkat çekici bir haber var bu bağlamda. Donald Trump Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu Aid Donat, Suriyeli muhaliflere yönelik Aid Donat programını bitirmeye karar vermiş Trump yönetimi. CIA'nin yürüttüğü Suriye ordusuna karşı savaşan muhalifler, yani cihatçı gruplar kastediliyor burada. Onlara silah ve eğitim temin eden programı bitirme kararı almış. Washington Post gazetesinin iddiası bu. Üst düzey Amerikalı yetkililere dayanıyor ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 7 Temmuz'da G20 zirvesi, Almanya'daki zirve sırasındaki görüşmeden kısa bir süre önce Beyaz Saray'da alınmış bu karar. Henüz CIA'den bir açıklama yok ama Pentagon Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik güçlerine, yani YPG'nin, Suriye Kürtlerinin asli unsurunu oluşturduğu güçlere Aid Donat programını devam ettiriyor. Bunun etkilenmeyeceği vurgusu yapılmış. Böyle bir haber var Amerika'dan. Ankara'nın çok da hoşuna gidecek gibi gözükmüyor çünkü Cerablus hattında Fırat Kalkanı operasyonuyla açılan alanda ÖSO grupları var. Aid Donat programı bunlardan bazılarının yer aldığı bir program. Türkiye-Amerika ilişkileri açısından Anadolu Ajansı'nın dün yaptığı açıklamayı, haberi daha doğrusu aktarmıştım. Daha doğrusu pazartesi Türkçe, daha sonra İngilizcesi yayınlanmıştı. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını deşifre eden bir haber de Daily Beat alıp kullanmıştı bunu. Amerika'dan Anadolu Ajansı'na tepki geldi. Sorumsuzluk diye nitelendirdiler. Düşmana hassas taktiksel bilgiler sağladığını belirterek tepki gösterdi. Amerikan tarafı hem CENTCOM sözcüsü Daily Beast'ten haberdeki bilgileri kullanmamasını istedi ama zaten atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Pentagon'un sözcüsü Eric Pahon'un da açıklamaları oldu. Endişe duyduklarını belirtti. Askeri noktalara dair detayların haberleştirilmesinin. Böyle bir 10 tane nokta vardı. Dün saymıştım size. PKK, PYD'ye Amerikan desteği olarak Anadolu Ajansı'nda yayınlanmıştı. Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'ti, Haseke'ydi. Bütün buralarda aslında bilinen 7'den fazla 6 artı diye anılıyordu. Bu noktalara Anadolu Ajansı yer vermişti. Bir başka Amerika ile problem cephe, Amerika'nın terör listesi, terörizm 2016 ülkeler raporu. Bildiğimiz gibi İran en başta hedef tahtasına konuluyor. Türkiye ile ilgili ise döküm yapılırken Gülen hareketi terör raporuna alınmış ama listeye konulmamış vaziyette. PYD'den de bahsediliyor ama ikisi de, yani Türkiye'nin arzuları hilafına, Türkiye'nin FETÖ diye andığı Gülen cemaati de YPG'de terör listesine Amerika'nın konulmuyor. Bunun yerine Türkiye'deki faaliyetler, yabancı savaşçıların önlenmesi, 15 Temmuz darbe girişimi sıralanmakla yetinilmiş ifadelerde. Yani olayların dökümü yapılmış aslında küresel terör saldırılarından. Türkiye'deki terör saldırılarından bahsediliyor. Dikkat çekici bir haber bugün Yeni Şafak'ta var bu bağlamda. MGK belgesinde Amerika'nın PKK'nın Suriye uzantısı PYD, YPG'ye silah desteği milli güvenlik siyaset belgesine girdi şeklindeki haberde. Müttefiklik, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin ciddi şekilde değerlendirildiği mesajı olarak yorumlamış Yeni Şafak gazetesi bunu ve ittifakın tartışmaya açıldığını bu bağlamda söylenmiş. Türkiye'nin beka sorunu algısından bahsederken burada tabii başı sadece Suriye'nin kuzeyi değil, Irak sahasında da Başika'da Amerika'nın destek değil köstek olduğu, Körfez krizinde de bugün Türk askerinin Katar'dan çıkması konusunda Amerika'nın yoğun baskı ve yönlendirme yaptığı gibi iddialara yer vermiş. Dikkat çekici bir biçimde hem Almanya cephesinde hem Amerika ile bütün başlıklarda bir kriz hali göze batıyor. Suriye sahasından verebileceğim bilgiler, İdlib'de cihatçılar arasında çatışmaların devam ettiği, dün aktarmıştım, Hayatü Tahrirşam, yani El-Kaide'nin kolu Nusra Cephesi'nin yeni ismiyle Ahrar-ı Şam, Türkiye destekli grup Ahrar-ı Şam. İç çatışmalarda Ahrar-ı Şam çok zor durumda, gelen bilgilere göre El-Kaide'cilerin üstünlüğü sağladığı belirtiliyor. İdeolojik olarak farklarını bilemiyoruz tabii biz, ama birine daha ılımlı deniliyor. Türkiye'nin ise bu yüzden Ahrar-ı Şam zor duruma düştüğü için sınırı kaybetmemek için müdahale edeceği iddiaları var. Onu belirtelim. Sınırın Irak cephesinde Mesut Barzani yönetimindeki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin seçim tarihi 1 Kasım'da başkanlık ve parlamento seçimleri tarihini açıkladığını duyuralım. Dün aktarmıştım size, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı olacağı, 25 Eylül'e fikslenen referandumun anayasaya aykırı olacağı çıkış yapmıştı. Barzani buna da yanıt vermiş. Bu bizim en doğal hakkımız demiş ve vazgeçmeyeceklerini söylemiş. Acı tecrübelerin tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini söylemiş. Yani Irak'ta da bir Kürdistan referandumu krizi yavaş yavaş pişmekte dersek herhalde yeridir. Rusya'nın bu arada Irak'la ilişkileri yakınlaştırmaya çalıştığını, T-90 tankı alımında bir anlaşma sağlandığı yolunda haberler olduğunu Irak ayağında belirtelim. Türkiye'de Musul operasyonu sonrası, IŞİD'le mücadele sonrası imara katkı yapma çabası içerisinde Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konuda açıklamaları mevcut. Terör raporunda İran terörün en büyük destekçisi olarak nitelendirildi demiştim. Bununla ilgili İran'dan Amerika'ya tepki geldi. Bize yaptırım uygulayacaksanız üslerinizi 1000 kilometre uzağa taşıyın dedi. Devrim muhafızlarından General Muhammed Ali Caferi. Burası bizim coğrafyamız mesajı veriyor. Kendisi ABD hesap hatalarının bedelini ağır ödeyeceğini fark etmelidir demiş. İran'ın füze kapasitesinin geliştiğini, bunun pazarlık konusu olmayacağını söylemiş. Nükleer anlaşma yapıldı. Dünya güçleri, Amerika, herkes buna uymak durumunda kalıyor ama balistik füzeleri, füze programı apayrı bir mesele. Amerika bunu da pazarlık konusu yapmaya çalışıyordu. Geçtiğimiz dönemde bir başarı da elde edemediler. Körfez krizinde dün aktarmıştım. Suudi Arabistan, Türk kardeşlerimizin Arap dünyasına sızma dönemi çoktan bitmiştir. Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Abdullah el-Muallimi ağzından böyle bir açıklama yapmıştı. Ve Körfez'den gelen Amerikan medyasına yansıyan haberler 13 maddelik Katar'dan taleplerin 6 maddeye indirildiği yer alıyordu. Bugünkü kriz ise Kuveyt üzerinden çıktı. Çünkü bu krizde asıl arabuluculuğu yapan Amerikalılar ve Kuveytliler her zamanki gibi. Kuveyt ise 15 İranlı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Kültürel ateşliliği de kapattığı söyleniyor. Casuslukla suçlama iddiaları var. Kuveyt'le İran arasındaki krizin tırmandığını söyleyelim. Herhalde bu 6 maddelik listede El Cezire'nin kapatılması gibi talepler vardı. Bunların çıkartıldığı yansımıştı ama İran'la ilişkilerin daha yumuşak yürüten Katar'a tepki vardı. Bunun değişmediği anlaşılıyor. Bu arabulucu Kuveyt'in İran kararından sonra. Bakalım Katar ne yapacak? İran'la ilişkileri daha dengeli tutacak mı? Türkiye'de askeri üssünü tesis ediyor. Suudi elçinin, BM elçisinin bu çıkışına rağmen kararlı adımlar atıyor. Onu da belirtmek lazım. Evet, Suudi Arabistan'da mini etekli kadının gözaltına alındığını duyurmuştum. Tarihi bir kaleye yaptığı ziyarette mini etekli, Suudi kıyafet kodlarına uymayan biçimde giyinmiş kadın, model Hulut diye Snapchat hesabı üzerinden paylaşmıştı bu videoyu. Olay yaratmıştı bütün dünyada. Gözaltına alınan kadın özgürlüğüne kavuşmuş, ceza işlemde yapılmayacakmış. Adaba uygun davranmamakla suçlanıyordu. Ama bir şekilde yeni birinci veliahtın reform çabalarını bahsediliyordu. Bu bağlamda aslında bunları kendisinin yayınlamadığı gibi gerekçelerle bırakıldığı, hani doğrudan sorumlu tutmak Suudi Arabistan'da pek çok tartışmayı tabii körükleyecek bu, ama enteresan bir biçimde hakikaten dikkat çekici bir karar olduğunu belirtmek lazım. Serbest kalmasının kadın hakları adına bir zafer gibi görülüyor ki sosyal medyada pek çok Suudi kadın bu benim değerlerimi yansıtmıyor diye de çarşaflarıyla ilgili fotoğraflar paylaşıyorlar. O da enteresan. Netanyahu ise İsrail Başbakanı Budapeşte'de de Orta Avrupa, Orta Doğu Avrupa ülkelerinin liderleriyle bir zirveye katıldı. Mikrofon azizliğine uğramış, açık kalan mikrofonun, AB çıldırmış Hizbullah'ı biz Suriye'de defalarca vurduk diyor. Bu bilinmiyor değil. Biliniyor elbette ama Avrupa Birliği biraz daha Filistin meselesinin çözümünü istediği için İsrail'e karşı tam destek, %100 destek vermez görünümünde. Bundan şikayet ediyor Netanyahu. Ayrıca tabii İran'ı tehlike olarak görüyorlar ve Hizbullah'ı tehlike olarak görüyorlar. Avrupa Birliği'ne dair eleştirileri de sıralamış ortak basın toplantısında Macaristan lideri Orban'la Netanyahu ve AB'nin İsrail'in güvenliğine zarar vererek aslında kendisine zarar verdiğini, ortaklık anlaşmasını hızlandırmadığı eleştirisi getiriyor Netanyahu. Vaktim azalıyor. Biraz Amerika'ya bakmak istiyorum. Amerika ile ilgili gelişmeler, dikkat çekici gelişmeler, başlıklar var Rusya-Amerika ilişkilerinde. Putin ve Trump arasında G20 Hamburg zirvesi sırasında gizli görüşme olduğu Amerikan medyasına yansımıştı. İşte sadece Rus tercüman vardı şeklinde. Trump'ın Rus yanlısı tutumuna delil sayılacak şekilde Kremlin yalanlama da bulundu. Gizli bir görüşme yapılmadığı, bunun absürt bir iddia olduğu, sanki birilerinden saklanan ayrı bir görüşmeymiş gibi şizofreni tezahürü dedi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov. Öğle yemeği sırasında konuşma fırsatı bulduklarını, ikinci kendisini Trump'ı ikinci kez Putin'le görüşmekle suçlayanların da baskı kurmaya çalıştıklarını, takıntılı davrandıklarını, davrandıkları yorumunu yapmışlar. Trump'ın oğlu ile görüşen Rus avukat Natalia Veselnitskaya'nın açıklamaları vardı. Amerikan Senatosu'nda ifade verecek kendisi. Amerika'nın gündemini belirlemeye devam ediyor. Amerikan başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları. Ama Amerika içerisinde pek çok odak var. Rusya'da bir takım icraatlarda bulunan ve onların çıkarları tehlikeye girdiği için bunu kullandıkları öne sürülüyor. William Browder isimli bir lobi faaliyeti yürüten bir şahsiyeti suçlamış Veselnitskaya bu konuda. Davalarını kaybettiği için intikam almaya çalıştıklarını, böylece de Trump'ın oğluyla temaslarını ifşa ettiklerini söylemiş. Bu dallanıp budaklanacak hakikaten bir konu. Hillary Clinton'a karşı, adaylığına karşı eline malzeme verdiği Trump'ın başkanlık seçimleri sürecinde ve bu avukatın da Moskova ile bağlantılı olduğu iddiaları vardı ki Moskova bunu reddediyor, bağımsız bir avukat olduğunu söylüyorlar. Amerika'dan bir iki başlık daha verirsek, Trump'ın vize yasağını genişletme talebinin reddedildiğini, yüksek mahkeme tarafından 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvuruları için aile bağları şartı kapsamında genişletilmesi isteniyordu. Bu reddedilmiş, onu belirtelim. Senatör, Cumhuriyetçi Senatör McCain, neokon senatör, beyin tümörü teşhisi konulmuş. Eski başkanı da aynı zamanda kendisi, sol gözünde bulunan kan pıhtısının giderilmesi için ameliyat edilmiş ve doku patolojisinde kan pıhtısına bağlı beyin tümörüne rastlanmış. Trump geçmiş olsun diledi. Obama Twitter'dan mesaj attı, moral verdi. Eski bir Vietnam gazisi olduğu için herkes oradan kendisine kanserle de savaşırsın diyerek mesajlar veriyor. ABD-Çin ekonomik diyalog toplantıları yapılıyordu ancak hazine bakanları ve ticaret bakanları anlaşma sağlayamamışlar. Öyle gözüküyor, ortak basın toplantısı iptal edilmiş. Programın ikinci bölümünde de Malorossiya'ya bakacağız. Rusya'da, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ilan edilen ardıl devlet, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlali diye nitelendirdi Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı. Malorossiya ne anlama geliyor? Programın ikinci yarısında Kerim Has'la daha detaylarına bakacağız ama Türkiye toprak bütünlüğü vurgusu yaptı. Fransa'da İngiltere ile ilgili Brexit ön şartı Avrupa'dan bir başlık. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire açıkladı. Avrupa Birliği'nden ayrılmak için görüşmeleri yürütüyor Britanya. Borçlarını ödemek zorunda dedi. Müzakereye açık olmayan bir ön şarttır bu dedi. Para ödemeden Britanya'yı bırakmayacaklar anlaşılan. Fransa'da eski Genelkurmay Başkanı istifa etmişti. Savunma bütçesi konusunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la anlaşmazlık yaşanmasının ardından alkışlı veda edilmiş kendisine Savunma Bakanlığı'nda. Alkışlarla Villiers uğurlanmış Savunma Bakanı. Macron da bir hava üssünü bunun karşılığında ziyaret edip ben askerlerimin arkasındayım mesajı vermiş vaziyette. Asya'dan ise Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi hazırlığında olduğu iddiaları var. Asya'nın suları da bu yaz sıcak. Kuzey Kore 4 Temmuz'da bir füze denemesi yapmış idi. Çin, Rusya, Amerika arasında küresel pazarlıklar Kore üzerinden devam ediyor diyebiliriz. Efendim bir ara verelim şimdi. Danser Enkor'u dinleyelim Calegero'dan. Az sonra Kerim Has'la beraber burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
fait vieux. Dans le lit, j'ai de la place pour deux. Avant que la vie ne passe, je veux garder l'envie. Une ride à la surface, sommes-nous heureux? La lumière s'éteint un peu à peu. Avant d'être dans le noir, je veux garder l'espoir. Et danser encore. Avancer toute voile dehors, la la la la. Et danser encore. Penser au lendemain.
Danser que tourne la tête
et chanter l'air de rien. Une dernière cigarette, un verre de vin, ramasser les miettes du festin.
Faire avant que tout s'arrête,
la fête jusqu'à la fin. Et danser encore.
Avancer toute voile dehors, la la la la.
Et danser.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenin ikinci yarısındayız. Bugün daha farklı bir konuya bakacağız. Ukrayna'ya bakacağız. Aslında Rusya Federasyonu'na bakacağız diyelim. Donetsk Halk Cumhuriyeti yeni bir ülke tesis edildiğini ilan etti. Küçük Rusya, Malorossiya ismiyle bir ardıl devlet. Ukrayna'daki kriz Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Kırım vesilesiyle yakından ilgilendiriyor. Son dönemde Türkiye-Ukrayna ilişkileri de çok ilerlemiş vaziyette. Bir yandan da Rusya'yla da çok ciddi yakınlaşmalar var. Malorossiya'ya bakmaya çalışacağız, bu ardıl devlete ve Türkiye-Rusya ilişkilerinde de bir etkisi olur mu, nasıl bir bağlam taşır onu anlamaya çalışacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Moskova Devlet Üniversitesi'nden Kerim As var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Ceyda Hanım, iyi yayınlar, iyi günler.
Teşekkürler. Şimdi bu tarihi bir kavram aslında Malorossiya. Ben eski dış habercilikten bir parça biliyorum ama uzmanı da değilim, ama hakikaten öyle bizim bildiğimiz hani büyük abi Rusya, Moskova, küçük Malorossiya gibi bir şey değil. Hani Ukraynalıların bile kendilerine Malorossiya dediği bir kavramı yeniden oradaki ayrılıkçılar gündeme taşıdılar, ama onlar da kendilerine ayrılıkçı demiyorlar. Fakat Moskova biraz daha temkinli herhalde yaklaşıyor bu gelişmelere, bir ardıl devlet kurulmasına, Minsk süreci de çok işletilemezken. Neler oluyor bu Malorossiya'da öncelikle? Siz nasıl bakıyorsunuz Ukrayna'nın artık başarısız devlet olduğu, özellik bağlamında başarısız olduğu bir ortamda bu gelişme neye işaret ediyor?
Yani tabii sizin belirttiğiniz nokta önemli. Bu Rusya'nın işte tarihsel anlamda Rusların bulunduğu bölge bölgeler, coğrafyalar farklı anlamlarda, farklı ifadelerle isimlendirilmiş. İşte Velikaya Rus, Malaya Rus veya işte Belaya Rus, yine Belarus dediğimiz, işte veya Çörne'ye, bunlar çok kullanılmıyor şu dönemde. Çörne'ye Rus, yani siyah Ruslar veya Krasne'ye, kızıl Ruslar. Ve yine bu Ukrayna krizinden sonra Nova Rusya diye bir terminolojiye girmişti yine aynı şey. Yeni Rusya gibi terminoloji. Bunlar tarihsel anlamda Rusların yaşadığı bölgelere verilen isimler. İşte Volga Nehri'nin kuzeyine Velik Rus denilen yerler olursa, Ukrayna topraklarına daha ziyade Malarusya, yani küçük Rusya denilen, yani o şekilde ifade edilmiş. Şimdi buradaki durum tabii tarihsel bağlam günümüzde çok oturmuyor. Zaten itikim bu terminoloji de, bu terimlerin birçoğu da bizim Deli Petro olarak isimlendirdiğimiz Rus çarından sonra kullanılan, tedaviden kalkmış Ruslar da bunu çok o zaman kullanmamışlar. Ondan sonra daha ziyade 15-16. Yüzyılda kullanılan bu terim, bu terimler. Şimdi gelinen noktada tabii Ukrayna krizi baş göstermişti ve 2014 yılında Novorossiya acaba olabilir mi? Ukrayna topraklarında Kırım hariç Donetsk, Lugansk, işte Odessa, Kharkov gibi bölgelerle bölgelerin oluşturacağı bir yeni bir devlet ortaya çıkar mı? Bunun adı da Novorossiya diye isimlendirilmişti yeni Rusya olarak. Ama bu mümkün olmadı. Daha ziyade Donbas bölgesinin, Donetsk, Lugansk bölgelerinin ancak 1/3 veya %40 civarı topraklarını kontrol altına alabildiler ayrılıkçılar. Ve burada da iki tane, dediğiniz gibi işte Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini ilan ettiler. Ancak bunlar Rusya tarafından dahi tanınmıyor. Bunlar bir anlamda Rusya tarafından daha ziyade Kiev yönetiminin fazla batı yanlısı politika izlemesini engelleyici bir manivel olarak kullanılmak üzere tedavüldeler bu projeler. Yani Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti.
Bunun sebebi, çok özür diliyorum lafınızı kesiyorum, ama bunun sebebi biraz aslında Ukrayna'yı kendilerinden saymalarından kaynaklanmıyor mu? Rusya'daki milliyet meselesi çok bizim anladığımız tarzda bir milliyetçilik, Rus milliyetçiliğimiz şey, hani bizim bildiğimiz anlamda bir ırka dayalı milliyetçilik olmaktan ziyade halkların bütünlüğünü ifade ediyor ve Ukrayna'nın bütününü zaten bir kardeş halk olarak görmelerinden de kaynaklanmıyor mu bu politika?
Bu doğru, dediğiniz çok doğru. Yani Belarus olsun, Ukrayna olsun, Rus olsun, yani bunlar aynı neticede, kökenleri aynı, milliyet olarak, ırk olarak aynı. Belki bundan 1000 yıl önce ırkçılık günümüzde anlaşıldığı gibi anlaşılmıyordu, ama neticede Rusya'da Kiev Kniyazlığı'ndan, beyliğinden ortaya çıkan bir devlet ve bu konuda aslında aşırı ulusalcılar hariç, yani her iki ülkede de bu geçerli, aşırı ulusalcılar hariç genel bir kabul de var. Yani bu Ukraynalı olsun, Belarus olsun, Rus olsun, yani bunlar Güney veya işte Slav ırkından gelen, Rus olarak kabul edilen bir medeniyet, ortak bir medeniyete sahipler. Bu konuda benim de aslında çok fazla bir şüphem yok. Yani bir Ukraynalı da görüşseniz, Belaruslu'yla da görüşseniz, hani bir neticede bir 10 yıldan fazladır o bölgede yaşıyorum, o coğrafyada, yani çok bir fark hissetmezsiniz. Refleksleri de, kültürel anlamda refleksleri de birbirlerine hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla burada inkar edilse de bu çok realiteyi yansıtmıyor denilebilir. Gelinen tabii noktada şöyle bir durum oldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve işte Lugansk Halk Cumhuriyeti tanınmıyor bir taraftan, ama bir taraftan da bir 2015 Şubat ayında Minsk protokolü imzalanmıştı. İkinci Minsk protokolü işte hayata geçirilmişti. Almanya, Fransa ve Rusya, Ukrayna liderlerinin katıldığı bu Normandiya formatındaki müzakerelerde bu sonuca varılmıştı. Minsk 1'de Eylül 2014'te imzalanmıştı, ama aslında şu an görüşülen, konuşulan husus, yani bu bir şekilde nispi bir istikrarın oluşması Minsk 2 protokolü sonrasında ortaya çıkmıştı. Ancak bu Minsk 2 protokolünde de hem askeri maddeler var, hem de siyasi maddeler var. Siyasi çözümü öngören maddeler var ve burada işte protokolün belki de işte en belirsiz yanı, bu söz konusu maddelerin hayata geçirilmesinde izlenecek yol, yöntem ve sıralamaydı. Krizin işte çözümünde daha ziyade Rusya siyasi maddelerin bir an önce halledilmesi. Yani buradan kastettiğim, bundan kastettiğim de şu, işte Donbas'ta Donbas'ın statüsünün belli olması, anayasanın, yeni anayasanın hayata geçirilmesi veya işte ademi merkeziyetçiliğin bir şekilde Kiev yönetimi tarafından kabul edilmesi veya Donbas'taki bu ayrılıkçı liderlerin müzakerelerde direkt Kiev'le birlikte yürütülmesi, yani Ukrayna'nın geleceğinin bu liderlerle, bu ekiple şekillenmesi gibi konular siyasi maddeler. Ama bu tabii maddelerin harici bir askeri çözümü öngören, bu 13 madde var toplamda. Bu 13 askeri çözümü öngören de hususlar var ki bunlar da işte ağır silahların cephe gerisine taşınması olsun, yabancı işte askerlerin bölgeden çıkarılması olsun veya Rusya-Ukrayna sınırının tamamen Kiev yönetimi tarafından kontrol altına alınması gibi hususlar. İşte ve bunun haricinde yine genel af gibi hususlar var. Yani ayrı liderlerin de olduğu veya orada savaşan kişileri de affı öngören bir süreç. Tabii bu 13 maddeden oluşan bir protokol idi. Bu da Rusya daha ziyade dediğim gibi siyasi çözümün ilk önce siyasi çözümü öngören veya bu siyasi maddelerin hayata geçirilmesi, ancak ondan sonra işte ağır silahlar çıkacaksa bölgeden çıkacak, askerler çıkacaksa Rus askerleri var.
Yani bu doğal değil mi sizce?
Efendim?
En doğalı bu değil mi? En doğalı bu değil mi? Yani çünkü siyaseten çözdüğünüz zaman zaten askeri konular teknik konular haline geliyorlar.
Şimdi tabii yani bu bakış açısı farklı. Kiev'de diyor ki ben diyor sınır kontrolümü sağlamadan nasıl seçim yapayım diyor. Yani o da o anlamda yani seçimi kontrol edemeyeceğim ki diyor. Veya bu işte anayasayı tamam değiştirelim, ancak tabii o kendi içerisinde de sıkıntılar var. Yani hükümet değişiyor, sıklıkla 2-3 defa hükümet değişti. Yani bir Rada'da da, yani Ukrayna Meclisi'nde de tam bir görüş birliği söz konusu değil. Veya işte yeni anayasa, ademi merkeziyetçiliği tamam hayata geçirelim, yani bölgelere daha fazla otonom verelim, ancak ben bunu şu an itibariyle henüz tanımadığım insanlarla hayata geçirmek istemiyorum veya bir şekilde seçimler olsun, bundan sonra ancak olabilir. İşte yani bu siyasi ve askeri maddeli hususların hangisinin öncelikli hayata geçirildiği konusunda burada bir anlaşma sağlanamadı. Zaten asıl Minsk protokolün hayata geçememesinin en büyük nedeni de bu. Ve bence siyasi maddeler, yani Rusya'nın dediği gibi ısrar ettiği gibi siyasi hususlar ilk etapta hayata geçirilirse aslında Ukrayna hiçbir zaman bu anlamda bir NATO veya AB üyesi olamayacak anlamına gelir. Zira bu ayrılıkçı bölgelerdeki, yani ayrılıkçı liderler muhtemelen burada bir veto hakkı verecekler. Yani o ülkenin özellikle 3 alanda savunma, dış politika ve enerji politikalarında muhtemelen bu bölgelere daha fazla yetki verecekler. İşte kararlarda, bu konulardaki, bu alanlardaki hayati kararlarda veto hakkı tanınması söz konusu olacaktır. Yani muhtemelen, yani bu Rusya'da çok konuşuluyor. Dolayısıyla bu hiçbir zaman Ukrayna'nın, yani şu anki Kiev yönetiminin hedeflediği işte Batı'yla, diyelim NATO'yla veya AB'yle entegrasyon politikasının hayata geçmeyeceği anlamına geliyor. Yani Minsk protokolü bir anlamda Ukrayna'nın bundan sonra Rusya'nın kontrolü demesek de Rusya karşıtı hiçbir zaman olamayacağı bir protokol aslında.
Ama sınırlarının zaten evet, yüzyıllarca aynı ülke içerisinde yer aldıkları için Avrupa tarafına geçmeleri biraz daha tuhaf. Herhalde ad etmek lazım NATO, değil mi? Evet. Peki şunu söylemek istiyorum. Sormak istiyorum. Doğal olarak Rusya stratejik bakış açısı federasyonla da yönetildiği için Rusya. Elbette bir merkez var, savunma vesaire, ama bölgelerin, özel bölgeler, federatif bölgeler var. Dolayısıyla federatif bölgeler sistemik anlamda Donbas'ta, Luhansk'ta orada bir yönetim oluyor. ise ondan hareket ediyor. Burada Minsk Anlaşması, sizin söylediklerinizden Minsk Anlaşması'nı aslında uygulamak istemeyen tarafın Avrupa Birliği ve Batı olduğunu anlıyorum. Çünkü aksi takdirde eğer siyasi çözüm bulamayacaksanız zaten askeri anlamda Batı'nın çok işine gelmeyen bir tablo çıkıyor. Avrupa Birliği bu krizin meydan protestolarının başında da yapılan anlaşmayı ertesi sabah parlamento darbesiyle çöpe atmıştı. Kendi imzaladıkları anlaşmayı çöpe atmışlardı. O açıdan yaklaşıldığı zaman o zaman buradan bir Kırım'a dair de bir çözüm çıkmayacak gibi bir sonuç çıkıyor. Yani Rusya'nın coğrafyasında mutlak bir varlık sergilemek, sistemik anlamda da orayı dönüştürmek isteyen bir Batı varken bir direniş olacak, öyle gözüküyor. Peki bu Trump'la, siz Rus basını da takip ediyorsunuzdur, Trump'la Putin'in görüşmesi çok önemliydi tabii. Suriye sahası dahil olmak üzere Ukrayna da ele alındı orada ve özellikle Kırım'daki sürecin artık de facto ki bir referandum düzenlendi çok yüksek oranda, Rusya Federasyonu'na katılmayı kendileri talep ettiler Rusya Federasyonu'ndan. Öyle bir işgal el koyma gibi bir süreç yaşanmadı takip ettiğim kadarıyla. Trump'la Putin'in yaptığı görüşmeyle artık Kırım sorununun bir şekilde çözüldüğü, belki bunu bu bağlamda Suriye ile ilgili başka adımlar, Kırım'ın statüsü, evet Kerim Bey, Kırım'ın statüsünün artık bir şekilde de facto çözülmüş olduğunu varsayabilir miyiz bu bağlamda, bu görüşmeden sonra?
Şöyle, şimdi Kırım zaten yaptırımlarda çok fazla söz konusu değil. Yani yaptırımların hem Avrupa Birliği olsun hem de Amerika Birleşik Devletleri olsun, yaptırımlarında Kırım'dan dolayı bir Rusya'ya bir yaptırım var muhakkak. İlk 1-2 ayda yaptırımlar o şekilde, ancak geri kalanı Donbas'taki çatışmalarla alakalı aslında. Ben Kırım'ın statüsünün resmi olarak olmasa da fiili olarak Rusya'nın toprak parçası olarak Batı tarafından kabul edildiği kanaatindeyim. Yani bu kısa orta vadede çok çözülecek bir durum değil. Bu yani çözülse de çok daha uzun vadede ancak böyle bir durum olabilir. O da olsa olsa Rusya'nın bir şekilde güçten düşmesi, bunu kontrol edememesi. Yani bu tarz kendi Kırım'daki hakimiyetini kendi rızasıyla ancak geri vermesiyle ancak Kırım Ukrayna'ya dönebilir. Bu çok gerçekçi değil yani. Orta vadede bile önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ben gerçekçi görmüyorum. Dolayısıyla bu kabul edilmiş durumda. Yaptırımlar da daha ziyade veya Minsk görüşmelerinde, zaten Minsk protokolü dediğimiz bu 2015'te imzalanan protokolde zaten Kırım'dan hiç Kırım'ın ismi anılmıyor. Yani böyle bir durum yok. Ve şu anki sürekli yani Avrupa Birliği olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun açıklamalarında hiç zaten Kırım'ı geri verdiğinde yaptırımları kaldıracağız da denmiyor. Yani daha çok Donbas'taki Minsk anlaşması yürürlüğe girerse, Minsk protokolü işlerse yaptırımlar kaldırılabilir deniyor ki zaten Minsk'te Kırım yok. Dolayısıyla burada bir yani bunun üzeri kapatılmış durumda. Bu çok, daha doğrusu çok değil, hiç bence gündeme gelmiyor. Rusya bunu kendi iç işleri olarak gördüğü için Kırım'ı müzakereye de açmıyor. Ancak nedir? İşte Kırım'daki insan hakları durumu olsun veya oradaki Kırım Tatarları olsun veya diğer çok da farklı etnik grup yok. Ancak Türkiye daha çok Tatarları söylüyor. Zaten insan hakları ihlalleri de daha çok orada o etnik grup üzerinde olduğu konusunda bir kan olduğu için Avrupa Birliği de bu konuda bazen ziyaretçi gönderiyor. Ancak bunlar daha çok formal, daha çok yani bu buradan Kırım'ın Ukrayna'ya geri verimi gibi bir durum söz konusu değil. Bu müzakerelerde benim bildiğim kadarıyla Rusya bu konuyu zaten ne Türkiye ile ne de Batı ile bunu tartışmaya açmıyor. Yani bu açık. Burada daha çok Donbas var. Bu son inisiyatif konusunda ben ifadelerimi isterseniz tamamlayayım. Malorossiya dediğimiz yani bunu da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri işte Alexander Zakharchenko ilan etti. Ancak dikkatli ayrıntılı hani bakarsak şöyle bir durum da var. Bu zaten bu açıklamada bu ilan edilen Malorossiya deniyor ki sadece Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin kontrol ettikleri bölgelerde değil, Ukrayna'nın, Kırım hariç Ukrayna coğrafyasında, Ukrayna'nın sınırları içerisinde böyle bir Malorossiya yani küçük bir Rusya devleti ilan ilan edildiği ifade ediliyor ki bu çok gerçekçi değil. Zira Donbas'ta zaten kontrolü tamamen sağlamış değiller ayrılıkçılar ki bırakalım Kiev, işte Lviv olsun veya Kharkov, işte Odessa gibi bölgelerde böyle bir kontrol sağlanamayacak, bu da açık. Dolayısıyla veya işte federatif bir devlet deniyor, işte başkenti Kiev değil Donetsk olacak diyor. Ama bu açıklamanın yapıldığı ortam şahsi kanaatim gayri ciddiydi. Ve çok fazla bir destek zaten söz konusu olmadı. Rusya bile bütün yapılan resmi açıklamada işte Boris Gryzlov, Rusya'nın bu müzakerelerdeki baş temsilcisi ve Putin'in de yakın ekibinden ve bunun gerçek bir reel politikayı yansıtmadığını ifade etti Zahar Çanko'nun açıklamasının. İşte onun haricinde işte Vladislav Surkov yine Putin'in Ukrayna konusunda, Donbas konusundaki, Ukrayna krizi konusundaki yardımcısı. O da aynı şekilde aynı ifadelerde bulundu. Dolayısıyla burada bu Malarasya inisiyatifi ne diyelim artık, Zaharchenko'nun Rusya'dan dahi destek gelmedi. Bunu belirtmek lazım. Rusya muhtemelen bunu zaten tanımayacak. Yani Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri gibi Malarasya'yı da tanımayacak. Bu net. En azından şimdilik yani tanımayacak. Burada daha ziyade benim gördüğüm kadarıyla Rusya neticede şunu da söyleyebiliriz. Yani Zaharchenko hiçbir şekilde tabii ki Kremlin'le danışmadan böyle bir açıklamayı yapamaz. Ben de bu fikirdeyim. Yani kendi başına böyle bir açıklamayı yapamazdı. Burada muhtemelen Trump'lı ABD ile Rusya bir şekilde Suriye'de anlaşmaya başlıyor. Veya burada böyle bir gidişat var. İşte güneyde, Suriye'nin güneyinde biliyorsunuz bir çatışmasızlık bölgesi kurumu söz konusu. Veya işte belki bu Kuzey Suriye'ye yansır mı yansımaz mı, bu tartışılıyor. Şimdi bir taraftan bu olurken veya işte Macron, Fransa'da Macron'la yine Putin Rusya'sı bir şekilde Suriye'de biliyorsunuz. Macron söyledi, dedi ki Rusya ile birlikte çalışmalıyız. Şimdi bunu bir denemek istiyorlar. Bu işbirliğini bir denemek istiyorlar. Ancak öte yandan da Rusya Ukrayna'nın geleceği konusunda bir tartışma başlatmak istemiş olabilir bu Malarasya ilanıyla. Ancak bunu da kesinlikle yani resmi yetkililerin açıklamalarına baktığımızda bunu da kendi inisiyatifi şeklinde değil, işte bir şekilde tabiri caizse yani Zaharchenko'yu artık öne sürerek veya işte ateşe atarak artık neyse, yani bu böyle bir inisiyatif ilan etmiş oldu ama bunun gerçeği yansıtmadığını iletmek gerekiyor. Bu ayrılıkçı liderler için ne anlama gelebilir? Donbas'ta her ne kadar kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir bölge, yani sanayisi gelişmiş, işte kömürdü, bazı metal maden yatakları var, bu gelişmiş. Ancak herhalde bir izolasyon da yaşıyor. Şu an itibariyle dış dünyayla tek bağlantısı Rusya. Bunun ekonomik olarak sıkıntılarda olduğu açık. Yani şu an itibariyle hala 2013 seviyesine ulaşmış değil Donbas bölgesindeki maaşlar, ortalama maaşlar. Dolayısıyla burada bir sosyoekonomik sıkıntıların da bir anlamda gözden kaçırılması amaçlanıyor olabilir. Ama tabii gerçekçi olmadığını, yani bu Malarasya'nın en azından şu aşamada, yani hele Ukrayna, sadece Donbas bölgesinde değil, Ukrayna sınırları içerisinde böyle bir devletin hayata geçmesi, yani kesinlikle yani realist açıdan bakıldığında gerçekçi olmadığını söylemek lazım.
Evet, peki Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkileri son dönemde çok gelişti. İşte vizesiz seyahatler, açıklamalar. Bugün Türk Dışişleri Bakanlığı'nda açıklaması var, bu Malarosya'ya atfen diyelim. Bu Kırım Türkiye-Rusya ilişkileri açısından nerede yer alıyor? Kırım, pardon, Ukrayna diyelim. Kırım da dahil elbette buna. Çünkü oradaki Tatarlarla ilgili de bir takım İslamcılıkla ilgili bir takım sıkıntılar var anladığım kadarıyla Rusya tarafının vurgu yaptığı. Bu bağlamda baktığımızda Ukrayna, Kırım tarafı dahil olmak üzere Rusya ilişkilerindeki görünümü nedir itibariyle?
Şimdi Ukrayna'nın bir defa yani istikrarını tamamen sağlamış bir ülke olduğunu söylemek zor. Yani bunu belirtmek lazım. Önümüzdeki yıl seçimler olacak tekrardan. Bir seçim maratonuna girecek Ukrayna 2018 itibariyle. İşte hem Cumhurbaşkanı hem de meclis seçimleri olacak. İkincisi Ukrayna'daki sosyoekonomik durum yine 2013 seviyesine döndü. işte bir yandan da iç savaş, savaş denir mi denmez mi tam emin değilim ama yani bir Donbas'ta bir savaş devam ediyor. Her ne kadar düşük yoğunlukta da olsa. Dolayısıyla Ukrayna'nın istikrarı, uzun vadeli istikrarı konusunda şu an bir net bir şey söylemek mümkün değil. Bunun bir de Batı ile olan ilişkilere baktığımızda Batı şu an itibariyle hem Avrupa Birliği kendi içerisindeki yaşadığı bir dönüşüm var. Bu açık. Yani Brexit olsun veya işte şüpheci akımlar olsun veya işte başka başka nedenlerden dolayı mülteci krizi olsun. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna krizine yönelik tavrında biraz uzakta kalma, uzaktan seyretme pozisyonuna doğru ilerlediklerini ben açıkçası düşünüyorum. İşte Trump'la Poroshenko görüştü ama yani toplamda 20 dakika süren bir görüşme. İşte basın açıklamasını sadece Poroshenko kendisi yaptı Haziran ayında. Yani birlikte bir tutum sergilenmedi. Burada muhtemelen Trump açıklamalarda işte Rusya'nın saldırganlığı tırnak içerisinde söylüyorum ifadesini kullanabileceği için Poroshenko muhtemelen burada bir ortak bir açıklamada bulunmadılar. Veya yani genel olarak baktığımızda hem ABD'nin hem Avrupa Birliği'nin Ukrayna meselesinde süreci zamana yaymaya çalıştığını görüyoruz.
Biraz Rus stratejisi işliyor gibi bir izlenim ediniyorum ben de baktığım zaman bu bağlamda.
Yani baktığımızda Rusya ekonomisinde yaptırımlar oldu ama toparlanmaya da başladı. Son bir yıldır bence bu gözlenebilir de aynı şekilde. Şimdi bu yaptırımlar zaten her halükarda yani Rusya yaptırımlardan ziyade petrol fiyatları daha fazla Rus ekonomisini etkilemişti. Şimdi dediğiniz gibi eğer böyle sürerse Ukrayna yine aynı şekilde IMF'den, Dünya Bankası'ndan veya Avrupa Birliği'nden yeterli kredileri de alamadı. İstediği kredi miktarlarını da alamadı. Burada bir sıkıntı var. Yani burada Rusya'nın dediğiniz gibi stratejisi daha fazla işliyor, gözüküyor şu aşamada. Dolayısıyla burada Euro Meydan dediğimiz işte iki versiyonu çok tamamen ihtimal dışı değil, bunu söylemek lazım. Ama tabii bu olur mu olmaz mı onu kesinlikle bir şey diyemem. Şimdi bu perspektiften baktığımızda tabii Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerini geliştirmesi mantıklı. Karadeniz bölgesinin güvenliği olsun veya işte Rusya'dan alamadığı bazı silah teknolojilerini Ukrayna, işte Sovyet teknolojisinin yatırımları da var orada. Oradan alması olsun veya işte turizm konusundaki bazı sıkıntıları giderme bağlamında işte kimlikle seyahat olsun. Yani Ukraynalı turistlerin Türkiye'yi ziyaretleri, bunlar önemli, güzel, olumlu adımlar kesinlikle. Ama bu Kırım'a yansır mı? Bence yansımaz. Yani Türkiye Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul eder mi? Etmez. Etmesi de şu aşamada beklenmemeli. Zira Kırım'ı Rusya haricinde de başka, yani Rusya'nın en yakın işte Belarus, Ermenistan olsun veya diğer ülkeler de tanımadı Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu. Dolayısıyla burada Türkiye bir yandan da dengeli bir şekilde politika yürütmeye çalışacak. Bir taraftan Rusya'yla ilişkileri dikkatli yürütmeye çalışıyor. Hem Suriye'de hem Karadeniz bölgesinde hem de bir taraftan da Ukraynalı ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor ki bence geliştirmesi dediğim gibi faydalı. Kiev'de kim olursa olsun yani Ukrayna önemli bir ülke. Karadeniz coğrafyasında ilişkilerinizin iyi olması yeterli, iyidir. Ancak burada bir iki bazı böyle tartışmalı hususlar olabiliyor. Zaman zaman gündeme geliyor ancak bir türlü bu şu anda ne aşamada açıkçası ben de emin değilim. İşte Kırım'dan Roro seferleri işte başlayacaktı, başladı. Zonguldak arasında yapılıyor. Bir taraftan tanımıyoruz ama bir taraftan bu seferler devam ediyor. Veya işte Soçi, Kırım, İstanbul arasında bir gemi seferleri, yani bir turistik amaçlı gemi seferlerinin gündeme başlaması gündemdeydi. Haziran ayında başlayacaktı. Bildiğim kadarıyla başlamadı ama bir ara böyle bir haberler çıktı. İşte Türk Hava Yolları Kırım'a sefer başlatacak, başlatmayacak. Başlatmak istediğini de biliyorum. Türk Hava Yolları'nın yetkilileriyle görüştüğümüzde onların açıklamaları o şekildeydi ama istemek başka, bunu hayata geçirmek başka. Zira orada işte tanımadığınız bir ülkeye sefer başlatmış oluyorsunuz. Resmi devlet kurumunuz, hava yolu. Dolayısıyla bunlar bir şekilde dengeli bir şekilde gitmeye çalışıyor. Bir taraftan Ukrayna'nın tepkisini de tabii çok fazla çekmemek istiyorsunuz. Turizm alanındaki işbirliğinizden veya savunma alanındaki işbirliğinizden dolayı. Ben açıkçası yani burada Kırım Tatarlığı konusu zaman zaman gündeme geliyor. Ancak burada Türkiye'nin yapabileceği çok bir şey yok. Gerçeğini söylemek gerekirse. Yani burada Tatarların ancak Tatarların diyelim ki eğitim veya oradaki dediğim gibi sosyoekonomik alanda, Kırım'daki sosyoekonomik alandaki entegrasyonunu daha fazla sağlayabilir. Yani burada kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. Yeni şartlara adapte olmaya teşvik edici bir tutum izlemesi Türkiye'nin daha faydalı olur. Ben Kırım Rusya'ya ilhak olduktan sonra iki defa Kırım'a gitme imkanı bulmuştum. Zaten şu an süreçte o şekilde ilerliyor. Rusya Kırım Tatarlarının tabii radikalleşmesi bağlamında bir riski görüyor ama bu konuda da çok bir tehlikeyi büyütmeye gerek yok gözümüzde. Yani bu abartılacak bir durum değil şu an itibariyle.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Anlattığınız tarihi.
Ben teşekkür ederim.
Çok önemli. Güncelle ilgili yorumlarınız için de çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.
Evet. Bugün farklı bir konuyu işlemeye çalıştık. Gopele'den Back to You ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm sitting in my room thinking back on you. Memories past. My head was leaned against your face, partly on your shoulder, curving your neck. I tried to clear my thoughts of stress and let go of the day.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.